Şehir Mektupları. Ahmet Rasim. Bilge Kültür Sanat. 1. basım Eylül 2006. Bu kitap 184 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 27 Kasım 2008. Okuyan Nilgün Toral Akgün. İstanbul hayatının bir gazeteci gözüyle tasviri. Sokaklar, büyük mağazalar, kahvehaneler, tekkeler, satıcılar, dilenciler, mesire yerleri, köşkler, deniz hamamları, direkler arası eğlenceleri, tiyatrolar, bayramlar, boğaz raporları, atlı tramvaylar, bisikletler ve akla gelebilecek yüzlerce konunun anlatımı. Her sınıftan, her türlü insanın boy gösterdiği bir İstanbul. Sosyologlara malzeme olabilecek bir hayli bilgi. Ahmet Rasim'in hoş sohbet, kendine özgü biri olduğunu her satırında hissettiren bir eser. Sunuş. Şehir Mektupları kitap olarak eski harflerle iki defa basılmıştır. 1897-1899 yılları arasında kaleme aldığı fıkra, sohbet, deneme karışımı bu mektuplarda yazar, İstanbul'un her tarafını ve zengin sosyal hayatını anlatır. Edebiyatımızda şehir yazılarının ilk örneğini çoğu malumat gazetesinde yayımlanan mektuplarla Ahmet Rasim vermiştir. Ahmet Rasim'in en büyük özelliği yazılarını bir sohbet havası içinde yazması ve müthiş gözlem gücüne mizahi unsurlar da katmasıdır. Ahmet Rasim bu yazılarında İstanbul'un o dönemini, mekan, kültürel yapı, gelenekler, alışkanlıklar, insan ilişkileri ve benzeri bütün unsurlarıyla ele alarak bütün zenginliğiyle kendine özgü bir anlatımla yansıtır. Şehir mektuplarında İstanbul hayatını bir gazeteci gözüyle tasvir eder. Sokaklar, büyük mağazalar, meyhaneler, kahvehaneler, tekkeler, satıcılar, dilenciler, mesire yerleri, köşkler, deniz hamamları, direkler arası eğlenceleri, tiyatrolar, bayramlar, boğaz vapurları, atlı tramvaylar, bisikletler ve benzeri birçok konu hakkında bilgiler verir. Her sınıftan her türlü insan yazılarında boy gösterir. Ahmet Rasim oldukça gerçekçidir. Ne gördüyse, ne yaşadıysa, ne yaşanıyorsa onu yazar. O, Doğu ile Batı'nın sentezini yapma düşüncesindedir. Yerli bir edebiyat taraftarıdır. Bu sebeple yer yer Batı'yı taklitte aşırı giden Servet-i Fünuncularla alay eder. Onlarla hem dünya görüşü hem de dil anlayışı bakımından anlaşamaz. Onlardan bazen Ahmet Mithat Efendi'nin dediği gibi dekadan, bazen de kendi icadı olan topatan lakabıyla söz eder. Daha ziyade Falaka adlı eseriyle tanınan Ahmet Rasim, şehir mektuplarında 19. yüzyıl İstanbul'u ile ilgili bin bir ayrıntı verir. Hoş sohbet, kendine özgü biri olduğu yazılarında da hissedilen Ahmet Rasim'in bu eserinde sosyologlara malzeme olabilecek bir hayli bilgi bulunmaktadır. Yazarın sözlük hazinesi bitmek tükenmek bilmez. Eserde iş, yemek ve giyime dair daha önce duyulmamış kelimelerle karşılaşılır. Bu kitapta günümüz okuyucusunun anlayabileceği bir dille yazmayı esas aldık ancak bu durumda yazarın dil ve anlatımını tam anlamıyla yansıtmak mümkün olamamıştır. Ayrıca mektup seçiminde günümüz okuyucusunun beğenisi de göz önünde bulundurmaya çalışılmıştır. Öğrencilerin kelime hazinesine katkıda bulunmak için bazı kelimelerin anlamlarını dipnot olarak vermenin doğru olacağını düşündük. Eski harflerle yapılan baskılarında mektup numaralarında yanlışlıklar bulunmaktadır. Oğlak Yayınları tarafından yayımlanan 2005 baskısında bu yanlışlıklar giderilmiştir. Biz de bu sebeple mektup numaralandırmasında bu baskıyı esas aldık. Eserin Türk okuyucusuyla yeniden buluşması 100 temel eser arasına alınması sayesinde olmuştur. Zaman günümüz insanına ne derece hitap edeceğini en somut şekilde gösterecektir. Osman Sevim. Ahmet Rasim. 1864 yılında İstanbul'da doğdu. Posta ve telgraf memuru olan Bahaettin Efendi'nin oğludur. Kendisi doğmadan babası ailesini terk ettiği için annesi Nevber Hanım tarafından yetiştirildi. İlk öğrenimine Sofular'daki mahalle mektebinde başladı. 1876'da girdiği Darüşşafaka Lisesi'ni birincilikle bitirdi. Ahmet Rasim okulu bitirdikten sonra bir müddet posta ve telgraf nezaretinde memur olarak çalışmaya başladı. Bir yandan memurluk yaparken diğer yandan Ahmet Mithat'ın yayımladığı Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yazılar yazmaya başladı. Ancak Ahmet Rasim bu şekildeki bir memuriyetten sıkıldığı için ayrıldı. İki defa Marif Nezareti Teftiş Encümeni'ne tayin edilmişse de bu görevi de bıraktı. Binbaşı Bilal Bey'in kızı Sadberk Hanım'la evlenen Ahmet Rasim, daha okul sıralarında iken ilgi duyduğu, hevesli olduğu yazarlık mesleğiyle geçimini sağlamaya karar verdi. 1927 yılında İstanbul mebusu seçilen Ahmet Rasim iki dönem meclise girdi. 21 Eylül 1933 tarihinde Heybeliada'da vefat etti ve oraya defnedildi. Yazarlığı Ahmet Mithat Efendi'nin teşvikiyle başladı. Ahmet Rasim kalemiyle geçindiği için en çok eser veren yazarlardan biridir. İlk olarak Tercüman-ı Hakikat gazetesinde Fransızcadan yaptığı bir tercümesi yayımlandı. Sonra sırasıyla Ceride-i Havadis, Tercüman-ı Hakikat, Malumat gibi gazetelerde yazmaya başladı. Bunun yanında Güneş, Gülşen, Sebat, Hamiyet, Şafak, Servet, Tanin, Tasviri Efkar ve benzeri dergilere yazı yazıyordu. Okullar için yazdığı tarih, dil bilgisi, imla ve aritmetik konularında kitapları bulunmaktadır. Çok kuvvetli bir hafızaya sahip olan Ahmet Rasim, çocukluk ve gençliğine dair hatıralarını dile getirdi. Çeşitli konularda tarih, roman, şiir, otobiyografi ve benzeri birçok dalda eser verdi. Ahmet Rasim de roman ve hikayelerinde Ahmet Mithat Efendi gibi okuyucuya bilgi vermeye çalışmıştır. Şiirleri eski biçimde yazılmış şarkı ve gazellerden ibaret olup Nedim'in tesirleri görülür. Fıkra ve hatıralarında ise İstanbul'un son yıllardaki halini anlatmıştır. Burada çeşitli insan tiplerini başarıyla tasvir etmiştir. Canlı ve kısa cümlelere, güncel deyimlere dayanan yalın bir Türkçe ile yazan Ahmet Rasim, gerçekçi gözlemci bir çizgi benimsedi. Romanları: İlk Sevgili, Meyli Dil, Nakam, Kitabi-i Gam, Hamamcı Ülfet. Fıkra ve Makaleleri: Tarih ve Muharrir, Şehir Mektupları, Eşkali Zaman, Muharrir Buya, Menakıb-ı İslam. Hatıraları: Gecelerim, Fuhşi Atik Fuhşi Cedid, Muharrir Şair Edip, Falaka. Tarih: Küçük Tarihi İslam, Küçük Tarihi Osmani, Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi, İki Hatıra Üç Şahsiyet, İstibdattan Hakimiyeti Milliye'ye. Mektuplar. Birinci mektup: Ne dersiniz? Baharın uğurlu günleri birbirini kovalayan yağmurlarla tabii canlılığını kaybederek sümbürleri perişan, yanakları solgun, ağlamış bakire kız güzelliğini andırdı. Her sabah gül dalında şebnem araştırarak mazmun yenileme hasreti çeken şairlerimiz galiba her seher sicim gibi düşen yağmura tutularak bu ilham giderici kırbacın tesiriyle bütün dilsiz oldular. Mazmun: Bazı kavramları dolaylı anlatmak için kullanılan nükteli ve sanatlı söz. Bu sene zavallı bülbülü dinleyemedim, taze bir gül koklayamadım diye üzüntü gösteren şairin birine sonbahar mevsimini tavsiye ettim. Bahar, fani ömrünün kalanını adalarda geçirmek üzere o gönül açıcı yerlere çekilmiş gibi oralarda taptaze ve canlı duruyor. Adalar, İstanbul'un Adalar ilçesi. Güya çimenler yeniden bitiyor zannedilecek derecede yeşermiş. Çamlar yeni yapraklanmış görünüyor. Bu mevsimin tabiatı icabı mı nedendir? Ne kadar bulutlu, yağmurlu olursa olsun yine seviliyor. Denizdeki dalgalar en şiddetli sağanaklara hedef olduğu halde büyüyemiyor. O sert rüzgarlar üşütemiyor. Güneş gittikçe ısıtıyor. Akşamları gün batışı, sabahları gün doğuşu manzaralarında yine tertemiz bir güzellik var. Eğer baharın bir kısmını yaza devreden yağmurlar dinip de bir ikinci bahara erişecek olursak, size bir ikinci bahar makalesi yazar, zavallı şairleri teselli edecek bazı dostça hatırlatmalarda bulunurum. Boğaziçi ahalisi, şirkete hayriyenin seferleri arttıracağı yerde hasılatı arttırmak için bilet fiyatını arttırmaya teşebbüs edeceği haberinden pek ziyade endişe etmektedirler. Şirkete hayriye, İstanbul'da şehir içinde vapurla yolcu taşımacılığı yapan şirket. Bu sene pek çok hane kiraya verilemediği gibi eğer bu türlü bir teşebbüs de vücuda gelecek olursa gelecek sene için daha kötü bir düşüş olacağı meydandadır. Bakırköy Belediye Bahçesi fevkalade çalışmaların neticesi olacak epeyce donanmış. Mesela kırmızı kına çiçekleriyle, şebboylarla, türlü türlü otlarla düzenlenmiş. İnsanın dikkatini en çok çeken bir şey varsa o da akasya ve benzeri ağaçların sarışın yaprak açmalarıdır. Bir rivayete göre arazi tamamıyla kireçli olduğu için ağaçlar serpilme gücünden mahrum kalıyormuş. Rivayet: 1. Söylenti. 2. bir olay, bir haber veya sözü nakletme. Bir rivayette de dikilen ağaçlar başka cinsten imiş. İnsan bahçeye girdi mi zeminden akseden kırmızı renk ile yukarıdan vuran sarı rengin karışımı içinde kalarak kavun içine benzer bir geçici manzaraya dönüyor. Işık tayfı incelemeye meraklı olanlar burayı ziyaret ederlerse faydalanmış olurlar. Tayf, görüntü, hayalet, ruh. Yeni bahçeyi unutmayalım. Bu sene o tarafları da oldukça şen. O civarın bütün ahalisi oralara yayılarak akşamları gezinti yapmaktadırlar. Dalları bastı kirazı şimdilik çiğ bal bastırdı. Evlerde başı dinç oturmak, çocuk uyutmak, hasta oyalamak, biraz sohbet etmek, heyecansız bir saat geçirmek kabil değil. Kabil mümkün. Tabloyu başına alan sokak başından kendini verdi mi çın çın öttürüyor. Bir ses ki kaza eseri olarak opera fransezde, opera fransez ötse, binanın akustik fenine uygunluğu dolayısıyla oradakilerin kulak zarları patlar ve sağır yetiştirmek için bir alet icat edildiğine bütün Avrupa'yı inandırır. Herifler dik kafalı inat ediyorlar, rica bile edilse kulaklarına girmiyor. Biz göçmen arabalarına görünür kaza derken bir de başımıza görünmez kaza çıktı. Bakalım vişne biraz ucuzlasın ondan neler çekeceğiz. İkinci mektup. Boğaziçi yer yer mesirelerini açıyor. Yine sefa günleri geldi. Baharın kalan kısmı yaz başlangıcı ile birleşerek ne pek terletici ne de üşütücü esen yellerle o zarif girintinin kıyılarını ve tepelerini tazelikle kaplamış. İnsan derhal bir kayağa veya sandala atlayarak gün batarken tepeden tepeye akseden renk oyunlarını, sahiden sahile vuran renkli dalgaları seyretmeye hevesleniyor. Nazar etrafı dolaşıp durdukça, o daracık yerde toplanan benzersiz tabii güzelliklere hayran kaldıkça, zevk ve şenliğin bu yerleri terk edeceğine inanamıyor. Nazar, bakış. Bana göre Haliç, yalnız bir Sadabat ile buralara karşı övünemez. Sadabat, Lale Devri'nde yapılan gezinti yeri. Göksu, manzaracı ondan aşağı kalır mı? Akşamları süzüle süzüle vadiye sokulan sandallar sağda solda dinlenerek gün batarken küçüksü önüne çıktıkları zaman suların coşkun akışındaki hüzünlü ilhamlar kağıthane dönüşünde bulunur. Görülür seyirlerden değildir. Gönül oralarda gecelemek, ertesi sabahı görmek istiyor. Gece yıldızlı örtüsünü semaya yayar yaymaz, hatıra, yorulmuş zihinlere ferahlıktan ve şenlikten ibaret bir sevin hissi geliyor. Terlemiş alınlara rahat ve huzur verecek rüzgarlar temas ediyor. Göksu, gölgeler içinde kaldığı zaman batan güneşin son ışıkları o hafif karanlık içinde ayrı bir akis güzelliği meydana getiriyor. Suya doğru eğilen yaprakların uçları, toprağa doğru eğilen dalların her yanı karararak renk zıtlıkları ortaya çıkıyor. O zaman ta içerilerden ağır ağır gelen, gittikçe hafifleşen uzak bir gürültü, bir vakit oralarda aksedip kalan neşeli seslerin geri döndüğünü hatırlatıyor. Sanki hatıra zayıf bir ses haline gelmiş gibi devamlı tekrarlanarak gönül alemlerine has garip bir hüzün hissediliyor. İnsan ağlamaya bahane ararken seviniyor. Sandal ilerledikçe gölgeler koyulaşıyor. Bir yere geliniyor ki ondan öteye geçilmiyor. Uzun, karanlık, titreşimli, derin bir koridoru andıran bir boşluk, iç burukluğu veren bir ıssızlık gitmemize mani oluyor. İşte Göksu'nun şairane son manzarası. Gece oradan çıkılmaya gelmez. Yuvada barınan kuşlar güya insanların orada bulunuşundan hoşlanıyorlarmış gibi ara sıra o yıldızlı semaya, sessizce akan suya baka baka ötüşüyorlar. Uçuş yok, yalnız ilahi, tabii bir name havalarda uçuşuyor, bir yerde duramayıp yine yuvaya dönüyor. Doğuş ayini, mehtap töreni ayrı ayrı makamda ötüşlerle icra ediliyor. Beliren yıldızlar, kesik, tesirsiz ziyalarla oralara esmer gölgeler yağdırıyor. Ziya, ışık. Ben böyle seyre değer şeylere tesadüf edeceğimi bildiğim için bu mevsimi oralarda geçiririm. Dün yine oradaydım. Gece kıyısında düşünceye dalmış olarak sona erdi. İşte Göksu'daki hislerimi size yazdım. Geceden bahsetmem dolayısıyla bir ara aklıma geldi. Bir imtihanda talebelerinden birine gece hayvanlarını say derler. Biçare öğrenci canının fevkalade yandığından mı nedir derhal başlayarak sivrisinek, tahta biti, tatarcık, pire diye söylenir. Nasıl? Sizde henüz bu sevimli mahluklardan şikayet yok mu? Ben dalları bastı kirazı, çiğ bal bastırdı derken şimdi bu yadigar çiftleşti. Kuru kaymaklı, vişneli dondurma diye gece gündüz sokak sokak dolaşanları ne yapalım? Zavallı talebe bunları saymayı unutmuş olmalıdır. Eğer saysaydı belki tam not alırdı. Allah bilir ya, artık yağmurların ardı alındı gibi. Fakat gözümüz yılmış, havada bir bulut parçası görür görmez işkilleniyoruz. Bakırköy'den aldığım haberlerde yağmur belediye bahçesinde epeyce feyz ve bereket meydana getirmiş. Bilhassa yapılan havuzu doldurmuş. Üçüncü mektup. Misafirlik her vakit iyi değildir, fakat ne çare. Yaz geldi mi insan şehrimizi kuşatan ve her biri ayrı ayrı bir eşsiz bahar ülkesini andıran mesirelere gitmek hevesinden de kendini alamıyor. Mesire, gezinti yeri. Mesela Boğaz'ın hisarlarından ötede ne kadar köyü, mahallesi varsa hiç olmazsa birer gece kalmak, adaları sırasıyla gezmek, Kadıköy'den başlayarak Kalamış, Fener, Kızıltoprak, Göztepe, Erenköy, Maltepe, Kartal taraflarına doğru uzanmak, benim gibi havalı kimselere hemen hemen yaşamanın bir şartıymış gibi geliyor. Bu gezip dolaşmalar esnasında ahbaplardan birine tesadüf edilerek onda kalmak zaruret haline geliyor. Yalnız bu gibi hallerde dikkate alınması gereken bir şey varsa o da her ihtimale karşı ihtiyatlı davranmak ve o yerin hava durumu ile topografyasını hakkıyla öğrenmektir. Topografya, bir kara parçasının özelliklerini kağıt üzerinde çizgilerle gösterme işi. Eğer bu türlü bir tedbire uymayacak olursanız ekseriya rahatsız olursunuz. Ekseriya, genellikle, çoğu defa. Geçen gün sevdiğim dostlarımdan biriyle köprüye kadar geldik. Köprü, Galata Köprüsü. Dostum yeleğinin cebinden saatini çıkararak vapura 20 dakika var, bana müsaade deyince vay, Boğaz içine mi dedim. Lakayt bir tavırla cevap vererek Erenköy tarafına, bu sene orada mısınız? Hayır, misafirliğe gidiyorum. Bu gece orada kalacağım. Çoluk çocuk da beraber. Pekala, Allah'a ısmarladık. Ayrıldık. Ertesi sabah matbaaya erken geldiğim için kimseyi bulamadım. Köprü üstündeki gazinolardan birine girip bir nargile tellendirmek istedim. Birinci gazinoyu geçtim. Gazino büyük kahvehane. İkincisine oturmak istedim. Ta Ada Kahvesi'ne kadar gittim. Haydarpaşa vapuru da geldi, merak bu ya. Kimler var diye çıkanları seyrederken sözünü ettiğim dostum ailece çıkmasın mı? Beni gördü. İkimizde de bir hayret. Bir çare arkadaşım. Kızamağa uğramış gibi. Cılk kızıl. Kızı geceden beri ettiği feryatlara doyamamış, hala ağlamaya bahane arıyor. O da kıpkırmızı. İkisi de sürekli kaşınıyor. Derhal hatırlarını sordum. Birdenbire dedi ki, senin mekteplinin sivrisinekle tahta kurusunu gece hayvanlarından saydığında hakkı varmış. Bize sabaha kadar hora teptirdiler. Uyumak değil, durmak bile mümkün değil. İşte karpuz, işte kabuğu, işte deniz hamamları. Yüzme fenninde ustalığı olanlar hazırlansınlar. Bize bir uğraş daha çıktı. Köylerde denize devam edenler ilk bakışta belli olur. Bilmem, hiç dikkat ettiniz mi? Ekseriya, başta alafranga bir takke, keten gömlek, burmalı ya da ucu topuzlu boyun bağı. Boyun bağı, kravat. Açık renk bir ceket, belde jimnastik tokalarını andırır bir kemer, dar, hafif bir pantolon, renkli çorap, şık derlik azmanlarından bir iskarpin, bir elde kayışla bağlı hamam takımı, bir elde de sarımtırak kumaşlı bir şemsiye. Buna bir de gözlük ilave ederseniz denize alafranga dalıcılardan birini görmüş olursunuz. Bunlar hamamda nargile içmezler, çokça oturmazlar. Bir sigara yakıp söndürdükten sonra ufacık donu çekerek havluyla ter kurutmak bahanesiyle gezindikten sonra merdivenin altından cürp diye denizin dibine atılırlar. Kulaçlama, köpekleme, sırt üstü, balıklama, yan çaprazı, dalma, yarama, tarama tarzlarında yüzerek ve çıktıktan sonra başlarına birer maşrapa tatlı su dökerek giyinip evlerine giderler. Dejeune midir? Dejeune, Fransızca öğle yemeği. Dine midir? Nedir? Dine, Fransızca akşam yemeği. O türlü yemeği yerler. Ufak bir uykuya yatarlar. Kıyafet değiştirerek işlerinin başına giderler. Bu intizam fena değil. İntizam, düzenli, düzgün olma. Bu hal sabah akşam aynı saatte olur ki hesapçı 7 defa giyinmek, 8 defa soyunmak icap ediyor. Bir şey değil, yalnız benim işime gelmez. Gazeteciler bu fıkrayı görürlerse sevineceklerdir. Çünkü kendilerine epeyce sermaye çıkar. Tıp yazıcıları hemen kaleme sarılarak denizde yıkanırken sağlığı koruma diye makaleler yazmaya hazırlanacaklar. Bizimkiler de kurtarma, boğulma başlıklarıyla birkaç fıkra yazarız diye günlük vakaları kızıştıracaklardır. Ben yüzme bilmediğim için ekseriya Kalamış sahillerini severim. İsterseniz denizin ortasına kadar gidin, sular belden yukarıya çıkmaz. Hem biraz da sıcak olur. Fener de ondan aşağı kalmıyor. Bakırköy hamamlarında da bu kolaylık vardır. Köprüye hiç söz yok. Yalnız ne zaman girsem altındaki döşemenin korkunç bir gürültü ile hamamın gövdesinden ayrılarak Haliç'e doğru yüzmeye başlayacağı korkusu aklıma gelir. Geçen sene rıhtım şirketinin seyyar hamamlar yapacağı söyleniyordu. Denize ait faydalı icatlardan olan böyle bir binanın şehrimizde dahi olması gerektir. Eğer şirket bu teşebbüsünü hayırlısıyla başarırsa haylice kazanır sanırım. Bu türlü hamamlarda hatırı sayılır komiklikler oluyor. Yüzme bilmeyenleri korkutmak, denize itmek, su serpmek eski adetlerdendir. Geçen pazar Köprü Deniz Hamamı'nda bulunuyordum. Tanımadığım kuruntulu bir zat soyulmuş olduğu halde yanıma geldi. Gözümde gözlük olması dolayısıyla beni doktor zannetmiş. Birdenbire dedi ki, "Doktor bey, denize aç mı, tok mu, yoksa ikisinin ortası mı girmeli?" Kendimi hiç bozmadan tabiplere mahsus vakar ile dedim ki, "Tabip doktor, vakar ağır başlılık. Şimdi ne haldesiniz?" "Aç. Öyleyse durmayın, girin." Ben cümlemi bitirir bitirmez suyun ortasında bir şey patladı. Meğer o sabah kuruntulu yüzücü fikrince aç girmek taraflısıymış. Ben söyler söylemez gönülden inanarak kendini kapıp hamamın ortasına fırlattı. Fıkrayı arkadaşlardan birine anlattığım zaman dostum dedi ki, "Ya o zat hamam yapma zamanını sorsaydı ne cevap verecektin?" Dedim ki, "Bundan kolay mı var? Ne zaman vaktin olursa o zaman," derdim. Bunun üzerine epeyce gülüştük. Şimdi hatırıma geldi. Sivrisineklerden incinmiş olan dostuma keşke deniz hamamını tavsiye edeydim. Dediklerine göre deniz suyu cilt kabarmalarına çok iyi geliyormuş. Denizden bahsediyoruz ya, bir hocanın zeka inceliğini hatırladım. Talebenin biri sorar, "Hoca efendi, boğulanlar niye denizin üzerine çıkarlar?" Hoca bunun hikmetini birdenbire akıl edemez. Fakat o zeki öğrenciye inandırıcı bir cevap vermek mecburiyetinde bulunduğu için der ki, "Çocuklar görsünler de ibret alsınlar," diye.